Ayrım 10. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar. Sayfa 149. 10. Kısım. İspiritizma cemiyeti hiç de psikanaliz cemiyetine benzemiyordu. Orası şenlikliydi. Bitmez tükenmez münakaşalar, tecrübeler yapılırdı. Hemen her üç günde bir yukarı alemden gelen tebliğler yayınlanır, onlar tefsir edilir, çok alimane fikirler söylenirdi. Bir farkı da kadın azasının bolluğuydu. Medyum olanlardan başka sadece meraklı 7-8 kadın azamız vardı. Ben cemiyetin muhasebecisi ve katibi sıfatıyla her akşam işten çıkınca uğrar, yazılacak yazılarımı yazar, boş zamanlarımda aidatı toplar, defterleri tutardım. İşte Cemal Bey'i her an yeni ve beklenmedik hadiselerle dolu bu muhitte tanıdım. Cemal Bey itikadımca bir ispiritizma cemiyeti azası olacak insanların en soluncusuydu. Böyle cemiyetler daha ziyade beraberce yalan söyleyip, beraberce aldanıp hoşça vakit geçirmek isteyen insanların işidir. Cemal Bey ise kolektif yalandan hoşlanacak adam değildi. Yalan onun için ferdi bir silah, bazen de kendisini ve hayatını süslemek için müracaat ettiği bir vasıtaydı. Öyle herkesin dut hasırı gibi bir ucundan tuttuğu yalana tenezzül edemezdi. Zaten kendisi için her şeyi mubah gören bu asil ve mühim adam, başkasında yakaladığı en küçük kusuru bile affetmediği için karşısında öyle düpedüz yalan söylemek kabil değildi. O her manasıyla oyunu bozan adamdı. Siyasi hayatı da bu yüzden yarıda kalmıştı. Bununla beraber muntazaman gelir içtimalarda, tecrübelerde bulunur, dudaklarında hep aynı etrafını küçümseyen tebessüm bizi muhtelif meselelerde aydınlatırdı. Bazı ruh meseleleriyle alakadar olduğu, bu bahislerden hoşlandığı muhakkaktı. Ayrıca da cemiyetin azasından Nevzat hanımefendiye hafifçe aşıktı. Nevzat Hanım'la olan alakası cemiyete rağmen ilerlememişti. Bu genç ve güzel kadın kocasının öldüğünden beri cinsi hayata kapılarını sıkı sıkıya kapatmış gibiydi. Şişli'de ihtiyar kaynanasıyla beraber oturduğu büyükçe bir apartmanda masa tecrübeleri yaparak, ispiritizmaya dair kitapları okuyarak yaşıyordu. Bu yaşama tarzı az çok sıhhatini de bozmuştu. Daima yarım baş ağrılarından ve uykusuzluktan şikayet ederdi. Uykusuzluğun belli başlı sebeplerinden biri geç vakte kadar süren ispiritizma tecrübeleri ise bir başka sebebi de Murat'tı. Murat Nevzat Hanım'ın masa tecrübelerinde eve alışan bir ruhtu. Hemen hemen apartmanı karargah ittihaz etmişti. El ayak çekilince mutlaka ortaya çıkar, camları siler, halıları silker, eşyanın yerini değiştirir, kitapları düzeltir, Nevzat Hanım'ın okumasını münasip bulmadıklarını yırtar, kaybederdi. Cemal Bey'in Nevzat Hanım'a verdiği çapkınca bir romanı daha ilk gecede yırttığını hepimiz biliyorduk ve bütün bu işleri aşikar şekilde gürültüyle yapardı. Murat'ın bir başka huyu da hayatını gizlemesiydi. Masa başında sıkıştırıldığı zaman bazen 10 sene evvel ölmüş Adanalı bir riyaziye hocası, bazen Kırım Muharebesi'nde şehit olmuş bir nefer, bazen Nevzat Hanım'ın kocası Sezai Bey'in ihtiyat zabitiyken tanıdığı bir mühendis olurdu. Fakat adı hiç değişmezdi. Kendisini hangi medeni hal altında gösterirse göstersin, bu vefalı ve işgüzel ve ahlak prensiplerine son derece bağlı ruh, daima otoriteli ve daima kendi başınaydı. Onun için çok defa masa tecrübelerinde kendisine sorulan suallere, böyle şeyleri düşünmeyin diye aksi cevap verirdi. Nevzat Hanım'ın hizmetçisiz kaldığı zaman evi Murat'ın muhafaza ettiğini, hatta bazen kadıncağız çantasından anahtarını çıkarmadan onun kapıyı açtığını hepimiz bilirdik. Bazen bunu misafirlere yaptığı da söylenirdi. Bu yüzdendir ki Cemal Bey'in pusulalarını ve ufak tefek hediyelerini götürdüğüm zaman kapıyı çalarken bayağı korkardım. Nevzat Hanım ise bundan bilakis memnun olur, hatta övünürdü. Bazen ona emniyet ederek anahtarsız sokağa çıktığı da vardı. Bu yüzden bir balo dönüşünde kapıda kaldığını kendi ağzından işittim. Kadıncağız beni kıskanmaya ne hakkı var diye şikayet ediyordu. Bu yaştan sonra hürriyetime ne diye karışır? Arkadaşlar içinde Murat'la telefonda konuştuklarını iddia edenler bile vardı. Bit tabii arkadan bu mühim işin tafsilatı geliyordu. Ve bu tafsilat tabiatıyla maceranın sahibine göre değişiyordu. Çok boğuk bir ses, sanki çok uzaktan geliyordu. Adeta kilometrelerce derin sis tabakalarını delerek. Bununla beraber sözlerini işitiyordum. Daha doğrusu kendi içimde buluyordum. Ses çok mahzundu. Ancak ölenler böyle darılabilir, dargın konuşabilirdi. Bu kahvedeki grubumuzun belli başlı bir uzvu olan genç bir şairin hikayesiydi. İşitmekle sarih şekilde düşünmek arasında bir şey diye tamamlıyordu. Nevzat Hanım evde mi diye sorunca bana evde ama gelmeseniz iyi olur çok rahatsız cevabını verdi. Zengin bir tüccar olan Şuayb Bey büsbütün başka türlü anlatıyordu. Telefon açılınca ömrümde ilk defa sessizlik denen şeyi duydum. Bu bizim tanıdığımız sessizlik değildi, başka bir şeydi. Sonra kimsiniz diye birisi adımı sordu. Ben adımı söyledim ve Nevzat Hanım'ın bana vereceği kitabı sormak istiyorum dedim. O zaman bırakın o kitabı filan da çabuk evinize gidin. Karınız bir kaza geçirdi, koşun durmayın. Adını sordum, ben Murat'ım dedi ve telefonu kapattı. Sesi insanı azarlar gibiydi. Şuayb Bey anlattığına göre eve gidince karısını merdivenden düşmüş bulmuştu. Öbür hayatın derinliğinden bizim dünyamızın işleriyle bu kadar sıkı sıkıya alakadar olan, karşısındakini azarlayan, uyandıran, nasihat veren Muratlara 3 hafta sonra avukat Nail Bey bir başka Murat ilave etti. Gayet garip bir şeydi bu diyordu. İlk önce müthiş bir gürültü duydum. Düdükler ötüyor, çanlar çalıyor, sanki kıyamet kopuyordu. Sonra ses duydum, burası değil diyordu. Kapattım, bir daha açtım. Aynı şey tekrarlandı. Üçüncü defasında aynı ses, anlamıyor musunuz canım, hanımefendi gelemez, meşgul diye cevap verdi. İyi amma dedim, apartman meselesini konuşacaktım, çok mühim bir şey. Ses bu sefer aşikar bir şekilde şikayet etti. Tabiatını bilmiyor musunuz, gelemez, işi var, ruhlarla konuşuyor, ısrar etmeyin. Bu sefer ben kimsiniz diye sordum. Tanımadınız mı? Murat diye cevap verdi. Bütün konuşma esnasında çıngıraklar, çanlar, ziller, vapur düdükleri hepsi devam ediyordu. Fakat asıl garibi Murat'ın sesinin alaydan adeta katılmasıydı. Yalnız Cemal Bey ile ben Murat'la telefonda konuşmadık ve Şişli'deki apartmanda karşılaşmadık. Doğrusunu isterseniz kendi hesabıma bundan hiç de şikayetçi değilim. İspiritizma cemiyetindeki hayatım Cemal Bey'e rastlamasaydım hakikaten eğlenceli olurdu ve hiçbir şey pahasına bu cemiyetten ayrılmazdım. Kim bel kemiğinde tatlı bir üşümeyle yaşamasını sevmez? Yazık ki Cemal Bey vardı ve yine daha yazık ki ben çok uysaldım. Üstelik ufak tefek kazançları ihmal edecek vaziyette değildim. Cemal Bey beni ilk günden itibaren benimsedi. Yani evvela kılık kıyafetime şaşırdı, sonra şahsımı gülünç buldu. Yüzüme karşı demek böyle adam olurmuş diye açıktan açığa hayret etti ve hemen arkasından hususi işine koşturdu. Ve bu sonuna kadar böyle devam etti. Cemiyete gelip de beni görür görmez aklına yapılacak mühim bir işin gelmemesi imkanı yoktu. Söze, kuzum Ayrı Bey, eğer mümkünse diye en tatlı sesiyle başlar ve sonra bir lahzada iş değişirdi. Ayakları burnuma nişan almadan benimle konuştuğunu pek az gördüm. Konuşmanın kendisi de gerçekten acayipti. Tekrar dediğimiz şey onda bir çeşit hakaret vasıtasıydı. Yarın saat 11'de. Unutmazsınız değil mi? Evet, saat 11'de. Tam 11'de. Anladınız mı? Ve bütün bunları, her kelimeyi sanki beynim denen odun kütüğüne çakıyla kazmak istiyormuş gibi ince, sivri, insana baş dönmesi bulantı verecek kadar dikkatli bir sesle söylerdi. İşte o zaman gözümde her şey perdelenir, farkında olmadan yumruğumu sıkardım. Bu çeneyi dağıtmak, bu krem içinde yüzen tombul yanağı, bu yolunmuş itinalı kaşları birbirine geçirmek, manasız bozuk bir gramofon plağı gibi parçalamak için ömrümün yarısını nasıl seve seve verirdim. Fakat bu ancak bir saniye sürer, hemen arkasından Selma Hanım'ın kemeri bir lahza çözülse bir yığın ince, zarif, düz ve kavisli çizgi halinde dağılacak vücudu, sade üslup ve eda bakışları, küçük tatlı kahkahaları hayalimde canlanır, hulasa sabrın ucunda beni bekleyen mükafatı düşünür kendimi toplardım. Baş üstüne beyefendi! Bazen doğrudan doğruya gideceğim terzinin, ayakkabıcının, büyük mağazanın limanda vapurdan çıkışını bekleyeceğim ve eşyaları otomobile taşınırken yardım edeceğim yahut bu eşyaları kendim taşıyacağım zengin bezirganın adını, adresini, hulasa yapacağım işi bütün teferruatı ile söylerdi. O zaman iş tahammülsüz bir hale gelir, hiddetten iğrenmeden adeta boğulurdum. Çünkü bu adları, adresleri, yapılacak işi bir kağıda yazmak yetmezdi. Ayrıca da Cemal Bey'in karşısında 7-8 defa okumak, tekrarlamak, onu unutmayacağıma, sıralarını bozmayacağıma kendisini inandırmak lazım gelirdi. Bütün bunlara sadece en sonunda yahut bu defa olmazsa gelecek defa Selma Hanım'ı görmek ümidiyle katlanırdım. Bazen son bir müdafaa hissiyle dudaklarıma küçük, yarı mağrur, yarı alaycı bir gülümseme yapıştırır ve etraftakilere görüyorsunuz ya bu budaladan neler çekiyorum ama ben işin alayındayım, siz aldırmayın. Öyle tadını çıkarıyorum ki bu işin manasında, güya yaptığım eğlenceli alayı onları da katan, kendime cürüm ve eğlence arkadaşı yapan bakışlar atardım. Benim bir çare ürkek tebessümümün, yan bakışlarımın kim farkındaydı? Orada karşılarında Cemal Beyefendi kendinden emin, kudretli, zalim, kırıcı üviyetiyle her şeyi yangın kulesinin tepesinden seyreden otoritesi ve sevimsizliğiyle parlarken benim yüzümdeki değişikliği fener tutsam bile kimse göremezdi. Hayır, Cemal Bey hiç sevimli değildi. İnsana şöyle bir sıcaklık aşılaması bir yana dursun, tahammül edilecek tek tarafı yoktu. Dostluğu kayıtsızlığından beterdi. Çok defa söyleyeceklerini yalnız bana işittirmek için koluma girdiği zaman bütün vücudumu acayip felce benzeyen bir üşüme kaplardı. Bu herkes için aşağı yukarı böyleydi. Şuayb Bey o yanına gelip oturunca elini kanepeden yavaşça çeker toplanır, avukat Nail Bey olduğu yerde adeta kakılırdı. Bu böyleyken yine herkes onu gözetir sayar, ondan çekinir, hatta hoş görünmeye çalışırdı. Diyebilirim ki bu adamda bazı soğuk ve tehlikeli hayvanların avlarını büyüleyen ve kımıldamasına imkan vermeyen çekiciliği vardı. Bu kuvvetle şüphesiz hiç olmazsa şer babında çok büyük şeyler yapabilirdi. Fakat ileride anlaşılacağı gibi o da bir çeşit eksiklikle doğmuştu. Talih ve tesadüf etrafını sanki bu adamdan korumak istermiş gibi bu iradeye ne tam bir hedef ne de kendisini toparlamak imkanını vermişti. Hayatına girdikçe etrafına yaptığı tesiri daha iyi anlıyordum. Bir gün terzisi bana hesap defterini gösterdi. Rakamlar yıkıcıydı. Adam iyice yüzüme baktıktan sonra başını sallayarak, "Dün de şu 200 lirayı götürdüm, istemişti," diye parmağıyla son rakamı işaret etti. Ve birdenbire gözümün önünde çıldırıyormuş gibi bir hiddet içinde hesap pusulasını yırttı. 3 gün sonra Cemal Bey'i sırtındaki elbisenin omuzunda bana göre hiç de mevcut olmayan bir pot için adamı azarlarken gördüm ve zavallının sabrına şaşırdım. Görmeden inanılacak şey değildi bu. Adamcağız mahcubiyetinden omuzlarının arasında adeta kaybolmuştu. Durmadan özür diliyor, ağzından "emredersiniz efendim"den başka bir şey çıkmıyordu. Gömlekçisi, ayakkabıcısı, şapkacısı, oturduğu katın sahibi hepsi aynı şekilde paralarını alıyordu. Zavallı ev sahibi 2 seneden beri birikmiş kiraya mukabil birkaç yüz lira olsun behamehal koparma kararıyla gittiği evde ev sahipliği denen mukaddes vazifeye dair sıkı bir ders almış, ayrıca da banyonun fayanslarını değiştirmeyi, arka balkona bir camekan yaptırmayı vaat etmeye mecbur kalmıştı. Keskin boşnak şivesiyle durmadan "fayanslar" diyordu, "hanımefendinin robe de chambre'ına uymuyormuş." Ve hakikaten bu talihsizlikten muzdarip görünüyordu. İspiritizma cemiyetinde Cemal Bey'in otoritesine ehemmiyet vermeyen, hatta böyle bir şeyin farkında bile olmayan tek insan Matmazel Afrodite idi. Afrodite sımsıkı bir ten, her ağzını açışta bir ispirto alevi gibi parlayan 32 diş, uzun kirpikleri arkasında telkinleri bir ufuk gibi derinleşen bakışlar, konuştukça sizin boğazınızda düğümlenen İtalyan babasından kalmış, ağdalı, hardal gibi sert ve dik ve yine de son derecede tatlı bir ses. İsteyerek çolpalaştırdığı hareketleriyle bir örümcek gibi dört bir tarafınızı saran eller, bir yığın cazibe ve dostluk, hulasa belki de farkına varmadan hareket ve hücum halinde bütün kadınlıktı. Afrodite'de her şey uzviyetinin bir nevi emri, ilhamı, hatta gizleyememekten müteessir olduğu hediyeleriydi. Afrodite Cemal Bey'i görür görmez bir elini yanağına götürerek tıraş işareti yapar, "yaktı" diye arsız arsız bağırır kaçar, ya benim çalıştığım odaya yahut da kahve ocağına girer, sıkı sıkı örttüğü kapının arkasına dayanır, hardallı sesiyle gülerdi. Ancak kendisinde affedilebilen bu kışkırtıcı şaka bizi aldatmazdı. Onu Cemal Bey'den böyle kaçıran şeyin bir türlü yenemediği bir tiksinme olduğunu hepimiz bilirdik. Zaten o da bunu gizlemezdi. "Ne yapayım, tahammül edemiyorum," derdi. "Bu adamda çok kötü bir şey var, ne olduğunu bilmiyorum." Fakat Cemal Bey bunları görmemezlikten gelir, daima kibar, daima üstten bakışlı, gençliğe ve güzelliğe affedilmeyecek kusur yoktur. Ne yapsın biçare, terbiyesi kıt der gibi tavırlar alırdı. Hakikatte ise Afrodite'nin bu halleri onu sıkar, bir zırh gibi büründüğü haysiyetini zedelerdi. Cemal Bey haysiyetli adamdı. Haysiyeti zenginin otomobili, generalin yaveri, polisin tabancası, bekçinin düdüğü gibi daima yanı başında, daima en göze çarpar yerdeydi. Bu haysiyeti görmeden, ona dikkat etmeden, onunla karşılaşmadan ve onun tarafından rahatsız edilmeden Cemal Bey ile münasebet kabil değildi. 20 yaşındayken annesinin ağır hasta olduğu bir gece onun başı ucunda beklerken elindeki kalemle masanın üzerine oynar gibi bir şeyler çizmeye başlamış, hiç ehemmiyet vermediği bu hadise ertesi gece ve daha ertesi gece aynı saatte yine farkında olmadan tekrarlanmıştı. 3. gecenin sabahında Afrodite bu hadiseyi olduğu gibi görmüş ve o zamana kadar başı boş eğleniyorum sandığı kağıtlara dikkat etmiş. "Doktor değiştir" cümlesini iğri büğrü çizgilerin arasından okumuş. İlk önce aldırmak istememiş, sonra bir dosta açılmış ve bilhassa beraber yaşadıkları dayısının ısrarıyla doktoru değiştirmişler ve kadın ölüm tehlikesinden kurtulmuş. O zamandan sonra ne vakit elinde kalem, başı boş birkaç dakika masa başında beklese kendiliğinden bir şeyler yazmaya başlamış. İlk önce kısa ve çok defa manasız kelimeler, karışık cümleler halindeki bu yazılar gitgide genişlemişler. Günün olaylarını yahut aileyi veya genç kızı, hatta şehrin hayatını alakadar eden meselelere bağlı haber, açıklama gibi şeyler olmaya başlamışlardı. Uzun müddet birkaç dost arasında bu kabiliyetini denedikten sonra etrafın ısrarıyla kendisini muayyen mevzular üzerinde toparlamayı öğrenmiş ve müsait cevaplar da almıştı. Daha sonra geceleri sık sık yatağından önüne geçilmez bir kuvvetle sürüklenir gibi kalkmaya, masanın başına oturmaya ve sahifeler dolusu yazılar yazmaya başladı. Çok defa böyle geceleyip yazdığı şeyleri ne kendisi ne de başkası okuyabiliyordu. Bazen de manası doğru dürüst kavranmayan bir yığın başı boş kelimeler, isimler, hatta rakamlar birbirini takip ediyordu. Bu rakamların içinde en sık geçeni 17 ve 153 rakamlarıydı. Kelimeler çok defa İtalyanca, Rumca, Fransızca ve Türkçe oluyordu. Afrodite'nin babası Cenovalı bir İtalyandı. Gençliğinde hayatına mal olması ihtimali bulunan mühimce bir hadise yüzünden İzmir'e kaçmış, oradan İstanbul'a gelmiş. Bir Rum kızıyla evlenerek burada yerleşmişti. İyi kuyumcu ve tenordu. Tünel civarında açtığı küçük dükkanı az zamanda tutunmuş, para, mülk sahibi olmuştu. Fakat aradan epeyce zaman geçtiği, hatta adını bile değiştirerek yaşadığı halde kendisini emniyette addetmediği için ailesiyle münasebetini kesmişti. O kadar ki 1915 yılında öldüğü zaman etrafındakiler ailesinin Cenovalı olduğunu, orada bir anası, babası ve bir de kız kardeşi bulunduğunu ancak biliyorlarmış. İskaçeri'nin ölümü üzerine zaten dükkanda yetiştirdiği kayını işin başına geçmiş. Mütareke yıllarının değişiklikleri arasında dükkan birdenbire büyümüş, büyük bir mağaza olmuştu. Fakat Afrodite'nin babasının zamanındaki işçilik artık kalmamıştı. Bu geniş, zengin, işlerini en iyi ustalara gördüren mağazada hala onun yaptığı işlerin arandığı söylenirdi. O yıllarda Afrodite ile annesinin belli başlı düşünceleri bu adamın hayatı, varsa eğer Afrodite'nin uzaktaki hısım akrabasıydı. Genç kızı medyumlukta ilerleten bu merak olmuştu. Dostlarının yanında yaptığı tecrübelerde zihnini yavaş yavaş eski ehemmiyeti gözünden kaybolan bu mesele üzerinde tutmaya başlamış ve nihayetinde kendisini gece yarılarında uyandıran, gündüzleri eline her kalem alıp gözünü yumdukça kargacık burgacık yazılarla varlığını anlatan kuvvetin, 1923'te kardeşini ve onun çoluk çocuğunu bekleye bekleye ölen halası olduğunu öğrenmişti. Ondan sonra tebliğler büsbütün sarihleşmiş, ölü hala onları daha yakından sıkıştırmaya başlamış. ''Niye gelmiyorsunuz? Niye evimizde oturmuyorsunuz? Niçin mirasınızı aramıyorsunuz?'' diye üstlerine düşüyordu. ''Ben evlenmedim, yemedim, içmedim, her şeyi size sakladım. Niye gelmiyorsunuz?'' Kocasının adı ile Cenovalı olduğundan başka hiçbir şey bilmeyen, elinde hiçbir vesika bulunmayan kadıncağız gittikçe ağır basan bu davete uyarak seyahate çıkmayı ilk önceleri hiç de akıllı bir iş gibi görmemişti. Fakat kızının ve etrafındakilerin ısrarı karşısında hiç olmazsa şöyle bir gezmiş oluruz diye yola çıkmışlardı. Ondan sonra en şaşırtıcı tesadüfler birbirini kovalamış, miras meselesi kolayca halledilmişti. Ortada büyük bir servet yoktu. Miraslar fakat uzun bir sokakta biri 17 numarada, öbürü 153 numarada iki evle ihtiyar kadının biriktirdiği 5-10 paradan ibaretti. Afrodite ile annesi bu iki mülkün parasından çok fazlasını bu yolculukta sarf etmişlerdi. Fakat tek başlarına ve bu kadar eşine rastlanmaz şartlar altında bu işi halletmeleri iki kadını son derece şaşırtmış ve düşündürmüştü. Asıl hazine ihtiyar halanın kardeşine bu evleri ve mobilyaları olduğu gibi saklamak için her türlü fedakarlığı yapmış olması, bir pansiyon işleterek ömrünün sonuna kadar dantela örerek hayatını kazanmasıydı. Ayrıca da onlara bir yığın dantela bırakmıştı. Fakat bu biriktirme ve saklama merakı yüzünden evler de bakımsız kalmıştı. Afrodite ile annesi bu kadar garip şekilde kendilerine gelen bu malları satmaya kıyamamışlar, ihtiyar halanın emrini tutarak İtalya'da kalmaya da gönülleri razı olmadığı için, zaten işleri İstanbul'daydı, evlere hafif bir tamir geçtikten sonra dönmüşlerdi. O tarihten itibaren hala ortada yoktu. Afrodite her boş kaldığında masa başına geçiyor, eline kalem alıyor, kaşlarını hafif çatıyor, alnını geriyor, yüzü mermerdenmiş gibi kaskatı ve bütün çizgileri adeta içeriye geçmiş, saatlerce şefkatli halanın tekrar konuşmasını bekliyordu. Fakat hala görünmüyordu. Sanki üzerindeki ağır yükü attıktan sonra bu fedakar ruh ölümün vaat ettiği hakiki istirahate çekilmişti. Hakkı da vardı bütün hayatını uzaktaki kardeşinin ve onun kaç tane olduklarını yahut hakikaten mevcut olup olmadıklarını dahi bilmediği çocuklarının düşüncesine vakfetmiş, elinde avucunda ne varsa onlar için saklamış, onlara işte eviniz, işte benim sizin için biriktirdiğim şeyler diyebilmek için gözleri yolda beklemişti. Hayatta yapamadığı bu vazifeyi ölümünden sonra da unutmamış, sonsuz boşluk içinde dayanacağı hiçbir maddi mesnedi olmayan iradesi, yıllarca bu kardeşin peşinde dolaşmış, onları araya taraya Afrodite'nin genç kız yatağının başına kadar gelmişti. Bu kadarı onlara yetmeliydi. Fakat Afrodite böyle düşünmüyordu. Birdenbire alıştığı ve bağlandığı bir iradeyi, ispiritizma cemiyetinde Afrodite'nin halasının adı iradeydi, daima etrafında hazır görmek istiyor ve bulamadığı için de ızdırap çekiyordu. Ona kafi derecede teşekkür bile edememiş, bir kere olsun niye bu kadar zahmet ettin halacığım, bilsen ne kadar üzüldük bu iş için diyememişti. Sonuna doğru bu minnet hissine ve ızdıraba bir nevi azap da karışıyordu. ''Bana ne mirastan?'' deyip duruyordu. ''Benim param var. Bizim için ne diye yorulur, ne diye evlenmez? Bu yapılır iş mi? Haydi bunları yaptı, şimdi ne diye görünmüyor?'' Kanaatimce Afrodite'nin asıl istediği şey halasını hiç olmasa bir kere eline geçirip ona iyice bir teşekkür ettikten sonra bütün bu zahmetlere beyhude yere katlandığını anlatmak ve belki de birdenbire kendisini unuttuğu için biraz paylamaktı. Fakat bu kadar şefkatli ve iradeli bir ruhun birdenbire vefasızlaşabileceğine pek inanmadığı için ''Bu işte bir şey var.'' diyordu. ''Ya bize darıldı yahut da başına bir kaza geldi.'' Ve halasının geniş ve tıka basa gidip gelişlerle dolu feza yollarında birdenbire sakatlanmış, her türlü hareket imkanından mahrum, bakımsız olduğundan daha biçare tasavvur ediyordu. ''Belki de orada evimizde kalmamızı istiyordu. Ama biz İstanbulluyuz.'' diyordu. ''İstanbul'a alıştık. Babam bile buradan gitmek istemezdi. Bütün ahbaplarımız burada.'' Benim biraz da Pakize'nin ve kardeşlerinin huysuzlukları yüzünden adeta ispiritizma cemiyetinin demirbaşı olduğum günlerde Afrodite bu işe bir başka hal çaresi bulmaya yeni başlamıştı. İkide bir elbisesinin bir tarafını süsleyen halasının dantelalarından birini iki parmağın arasında tutup bize göstererek ''İnsan birisini bu kadar severse nasıl darılır?'' diyordu. ''Hiç darılabilir mi? Muhakkak yorulmuştu. Yahut da bizim yüzümüzden bu dünyada evlenmedi. Öbür dünyada birisini buldu ve evlendi.'' Bu fikre biraz inanır gibi olduğu zamanlar Afrodite hakikaten mesuttu. O zaman gülüyor, şarkı söylüyor, beğendiği erkekleri kucaklayıp öpüyordu. Çünkü bu haşarı çocuk halasının kendileri yüzünden evlenmemiş olmasını kendisine bir türlü affetmiyor, onun yarım kalmış hayatından içten içe kendisini suçlu tutuyordu. Ona göre bir kadının behemhal evlenmesi lazımdı. Aksi tam bir felaketti. Bu yüzden benim halamın o yaşta evlenmiş olmasını beğeniyordu. ''Elbette'' diyordu. ''Elbette evlenecek. Herkes hayatını yaşamalı.'' Ve sadece bizleri hiç düşünmeden evlenmiş olduğu için halamın bizlere karşı olan muamelesini, haksızlığını affediyor, hatta hoş görüyordu. Ve evlenmemiş halasıyla benim Naşit Bey'in ölümünden sonra şimdi üçüncü bir izdivaca hazırlandığını işittiğimiz halam arasında yaptığı bu canlılık ve irade mukayesesinde kendisini mağlup gördüğü için horozu dövüşte yenilmiş bir mahalle delikanlısı gibi üzülüyor, pis pis düşünüyordu. 18 yaşından beri Beyoğlu'nun en çok aranan kızıydı. Türk ecnebi kendi cemaatlerinden hemen hemen kalbur üstünde bütün İstanbul onu tanırdı. Her toplantıya çağrılır, her gittiği yerde 5-10 aşık bulurdu. Buna rağmen belki de hürriyetini sevdiği için bir türlü evlenmeye razı olmuyordu. İyiden iyiye uyandığı halde biraz evvelki rüyalarının havasından bir türlü sıyrılamadığı için yatağından çıkamayan bir insan gibi o da hakikaten 20 yaşına doğru çok gürültülü ve heyecanlı yaşadığı ve bütün tadını çıkardığı genç kız hayatını bir türlü bırakamıyor, aradaki 5 sene içinde birçok şeyin esaslı şekilde değişmesine rağmen onu devam ettirmek istiyordu. Her yaşta bir yığın erkek arkadaşı vardı ve hepsiyle aynı cömert dostluk içinde yaşıyordu. Hepsi ona büyülenmiş gibi bağlı ve hepsi de bu yüzden az çok biçareydiler. Fakat bir müddet sonra kadınlığının ve güzelliğinin ne kadar tehlikeli bir silah olduğunu bilmeyen bu genç kızdan ya büsbütün uzaklaşıyorlar yahut da muzdarip ve huzursuz onun etrafında her gün aynı mahremiyet ve cazibelerin tesiri altında kala kala ona alışıyorlardı. Afrodite'nin macerası cemiyetteki kadın ve erkek bütün azanın devamlı konusuydu. O Nevzat Hanım'ın Murat'ı gibi bu topluluğun değişmez ve eskimez mevzularından biriydi. Bu o kadar böyleydi ki elime 5-10 para fazla geçsin diye aralarına katıldığım zaman bu cemiyetin daha ziyade bu ihtiyar kadınla Murat üzerinde konuşmak, onların mevcudiyetinden şüphe etmek yahut onları kabul etmek için kurulduğunu sanmıştım. Genç kızı aralarındaki 10 yaş farka rağmen Dame de Sion'dan tanıyan ve galiba hiç sevmediği halde son derecede sevdiğini iddia eden asıl medyumumuz Sabriye hanımefendiye göre mektep arkadaşı öyle medyum filan değildi ve hiç de olmamıştı. O sadece İtalyan sefaretinde genç bir katiple birkaç sene sevişmişti. Yine Sabriye Hanım'a göre bu aşk İstanbul'un o zamanki kibar muhitini çok meşgul etmişti. Bütün ecnebi kolonisi ve onlarla münasebetli olan Türk muhitleri son derecede güzel ve kibar buldukları İtalyan diplomatın yüzünden bu aşkı her safhasında takip etmişlerdi. Bütün mesele genç diplomatın birdenbire memlekete dönmesiyle başlıyordu. Afroditi sevgilisiyle bir daha buluşmak ve evlenme şanslarını son defa denemek üzere yapmaya karar verdiği bu seyahate annesini razı edebilmek için bu macerayı uydurmuştu. Miras meselesinin çarçabuk halli de bunu gösteriyordu. Bu iş daha evvelden hazırlanmıştı. Eğer bu cinsten bir yardım olmasa o kadar kısa bir zamanda böyle karışık işin halline imkan var mıydı? Sabriye Hanım'ın hemen herkese ayrı ayrı anlattığı bu hikaye acaba işin asıl hakikati miydi? Burasını hiç kimse bilemezdi. Şurası muhakkak ki hakikat de olsa ona inanmak cemiyet azasının hoşuna gidecek bir şey değildi. Çünkü Nevzat Hanım'ın Murat'ı gibi Afrodite'nin halası da bu küçük topluluğun can kurtaranlarından biriydi. Bu masal doğru veya yanlış onlara lazımdı. Onun sayesinde ölümün bilinmezi birdenbire canlanmış aralarına girmiş kendileriyle işbirliği etmişti. Bu canlı ve son derece meraklı macera şöyle dursun, hayat yollarını darlaştıran teklifler, tembihler, hatırlatmalar, öğütlerle dolu şeylerdi. Bu tebliğleri bize dikte eden ruh hiçbir akideyi incitmeden, sonunda yine mahiyeti meçhul kalan tatsız tuzsuz bir hakikatten bahsediyordu. Afrodite'nin halasıyla Nevzat Hanım'ın Murat'ı ise bizim hayatımıza iyiden iyiye uzanan varlıklarıyla adeta yanı başımızdaydılar. Onlar hemen hemen bizim gibi yaşıyorlardı, bir yalan olsalar bile mevcuttular. Mürşidimiz bile bu işte hakikatin peşinde değildi. O sadece vakaların peşindeydi. Vakıa Afrodite'nin halasıydı. Bu kadarı kâfi gelmeliydi. Bu sevimli ruhlar karanlık ve karlı gecede siz evinizde otururken birdenbire kapıyı çalan ve sobanızın önünde paltosunu ve boyun atkısını üzerlerindeki buzları çatırdata çatırdata çıkaran bir misafir gibi gelmiş, hiç de kendisinin olmayan bir alemde içimizden birisine delalet etmiş ve böylece varlığını ve yaşadığı şartların kudretini gözümüzün önüne koymuştu. Bunu romancı Atiye Hanım çok iyi anlıyordu. Onun için Sabriye Hanım'ın verdiği akla yakın izahatı dinlemezdi bile. Afrodite'nin meselesinde öyle bir bedahet vardı ki inkâra kalkışmak beyhudeydi. Zavallı kız halası kendisiyle artık meşgul olmadığı için tacından tahtından uzaklaştırılmış bir kraliçe gibi meyyus ve biçare aramızda dolaşıyor, sadece geçmiş kudretini hatırlayarak yaşıyordu. Bu portre belki yalnız Atiye Hanım'ın muayilesinden doğmuştu. Hakiki Afrodite'nin hiç de meyyus bir hali yoktu. Fakat Atiye hanımefendi bir romancı sıfatıyla işi böyle alıyordu. Zaten Atiye Hanım bu noktada da birdenbire size herhangi bir itiraz fırsatı vermeden sözü çeviriyor, bilmem nedense derhal gençliğine pek rağbet kazanmış olan Kraliçe Kristin adlı bir filmi hatırlıyordu. O zaman fikirleri biraz karışıyordu. Çünkü Atiye hanımefendi bu filmi çok sevmişti. Kendi sanat hayatında bu film bir dönemeç yeri olmuştu. Çoktan beri tıpkı ona benzer bir Kösem Sultan yazmak istiyordu. İşte bu Kösem Sultan için Afrodite'nin bugünkü hali canlı bir örnek olacaktı. Fakat bu kitabı yazması için daha epeyce beklemesi lazımdı. Çünkü Atiye Hanım henüz hayatının kendisine hazırladığı mevzuları bitirmemişti. Birbiri ardınca çıkardığı 16 romanı bu yorulmaz erkek müstehlikine ancak 10 sene evvelki aşkına kadar getirebilmişti. Halbuki aradaki 10 sene içinde hiç olmazsa bir o kadar daha erkek harcamış, bu yüzden çok asil hislerle işlenmiş, üzülmüş, ızdırap çekmişti. Ve yaşamak onun için sevmek, sevişmek, erkek değiştirmek ve ızdırap çekmek olduğuna göre başından hiç olmazsa yeniden bir 16 cildi doldurabilecek maceralar geçmişti. Binaenaleyh Kösem Sultan romanı bir müddet daha bekleyecekti. Böyle olması Sabriye Hanım'ın anlattığı şeylere inanmamasını icap ettirmezdi. O halanın mevcudiyetinin lüzumuna kâniydi. Yoksa genç diplomata hiçbir itirazı yoktu. Hatta bir romancı sıfatıyla bunun lüzumuna kâniydi. Kaldı ki kendi nefsinden biliyordu. Dünyanın ölmüş ölmemiş bütün halaları bir araya gelse, insan böyle bir münasebet olmadan kalkıp İtalya'ya gidemezdi. Bit tabii bütün bunları Sabriye'ye söylemenin hiç lüzumu yoktu. O biçare kız ömrünün sonuna kadar kıskanmaya mahkumdu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 162.